Beyaz Balina Aydın ve Brook Hikayesi. Elimizdekilerin kıymetini bilmeme gibi bir alışkanlığımız var. 90'larda yaşanan bu duygu yüklü olay da bunun örneklerinden biri. Gülmeyi, gülümsemeyi unutmuş bir halkın içerisine karışarak, halkın içindeki masum çocuğu ortaya çıkarmış, yoksulluğa ve umutsuzluğa karşın Gerze halkının anaç yüzünü göstermiş olan Beyaz Balina Aydın'ın sahip çıkılmayan ve anlatılmayan hikayesini anlatacağım. İyi dinlemeler. 25 Ocak 1992 günü Gerze'nin Gürzüvet yani Yenikent mevkiinde ilk Mehmet İzmirli görmüştü onu ve Yunus dese Yunus değil, kocaman, sırtında yüzgeci olmayan beyaz bir balıkla burun buruna gelince çok korkmuştu. Ağlarını bırakıp kaçarak kıyıya varmış, balıkçılara gördüğü canavarı anlatmıştı. Belediye başkanı Doktor Durmuş Çetin de haber verilmiş, balıkçı Rıza Eyice, yanına balıkçı Yat Kemal'i yani Kemal Özdemir'i ve Yılmaz Akçaoğlu'nu da alarak motorla bu koca beyaz balığın yanına gitmişlerdi. İdemli'de, Kuruçay'da yani, yanına varınca yemesi için tırsi balığı ata ata kıyıya kadar takip ettirmişler ve Gerze limana sokmuşlardı. Yat Kemal, balıkçı barınağının vazgeçilmez siması, zeka engelli şişman Aydın'a benzetmişti onu ve balığa adını koymuştu. Aydın. Aydın artık limandan çıkmaz olmuştu. Çoluk, çocuk herkesin sevgilisiydi. Sünger yumuşaklığındaki beyaz başını sevdiriyor, pullu balık yemiyor ama kendisine ikram edilen tırsi, uskumru, kolyoz gibi pulsuz balıkları önce havada takla attırıp başından yarısına kadar yutuyor, gerisini de üflüyordu. Gerzeliler işlerini güçlerine bırakmışlardı. Herkes Aydın'la oynayıp onu besliyordu. Sabah gün doğar doğmaz herkes soluğu limanda alıyordu. Zamanın belediye başkanı Doktor Durmuş Çetin de Aydın'a sahip çıkmış, bakımı için Tarım Bakanlığı İlçe Müdürlüğü'nden Vehbi Uslu'yu vazifelendirmişti. Aydın öyle cana yakındı ki ilçede Aydın'la oynamayan, onunla fotoğraf çektirmeyen yok gibiydi. Günde 40 kilo balık yediği için balıkçılar kendi balıkları bitince gidip balık halinden ceplerindeki 3 kuruş parayla balık alarak onu besliyorlardı. Hatta ona zarar gelmesin diye kıyıya ağ bile kurmuyorlardı. İlçede bir seferberlik havası vardı. Aydın'ın beslenebilmesi için banka şubelerine hesaplar açılıyor, para toplanıyordu. Bu arada Aydın'ın bilgileri de oluşmaya başlamıştı. Aydın, Ukrayna'nın Sivastopol limanından gelmiş beluga türü bir beyaz balinaydı. Zaten beluga, Rusça'da beyaz anlamına gelen bielo'dan geliyordu. Rus Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre, Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Hayvanlar Evolüsyon ve Morfoloji Enstitüsü'nün araştırma havuzundan kaçmıştı. Asıl adı Tişka'ydı ve 8 yaşındaydı. İngilizlere göre de canlı mayın taşıyıcısı olarak yetiştirildiği Kazaç koyundaki askeri tesisten firar etmişti. Oradaki rütbesi de çavuştu. Sivastopol'e Rusya ile Japonya arasından Kuzey Buz Denizi'ndeki Bering Boğazı'ndan getirilmişti. 19 Eylül 1991'de muazzam bir yağış ve sel sonrasında Yunus Emin'in parçalanmış kafesinden kurtularak yine beluga türü başka bir balina Karadeniz'de özgür kalmıştı. Arkadaşı büyük ihtimalle yolda ölmüş, ondan hiç haber alınamamıştı. Büyük firar sonucunda yalnız kalan Aydın ise neler yaptığı belirsiz aylardan sonra 275 mil güneydeki Gerze kıyılarına ulaşmış, yoksul ama sımsıcak bir halk ile karşılaşmıştı. Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu öğretim üyesi dalgıç Yaşar Tarakçı ve ekibinin incelemesi sonucu Aydın'ın boyunun 4,5 metre, gövde genişliğinin 2 metre olduğu, ağzında da 12'si üst, 12'si alt çenede toplam 24 dişinin olduğu tespit edilmişti. O kadar benimsenmişti ki Gerze kıyılarını ve halkını kıyıdan Aydın denince bakıyor, birisinin eline naylon poşetin içinde bile olsa balık gördüğü zaman hemen yüzerek yanına geliyordu. Kendisine balık verildiğinde taklalar attırıp balığı ağzına aldığında yükseldiği suya hemen gömülmüyor, balık hala ağzında dururken önce başını ya da gerdanının okşanmasını bekliyor, ancak ondan sonra balığı yutuyordu. Kendisine top atıldığı zaman gidip ağzında topu getiriyor, tekrar atılması, gidip tekrar getirebilmesi için ağzıyla sıkıştırarak topu atana fırlatıyordu. Balıkçı teknelerine eşlik ediyor, beline kadar suyun üstüne çıkıp ambarlarından balık olup olmadığına bakıyordu. Teknelere eşlik ederken bazen sırt üstü, bazen de yan yan yüzüyor, özellikle Vehbi Uslu teknede ise o gözünü ondan hiç ayırmıyordu. Artık kanıksandığında, Gerzeliler günlük hayatlarına devam ederken o limanda ya sırt üstü yüzüyor ya da topla oynuyor. Bu normal bir durum olduğundan kimse dönüp bakmıyordu. Kendisine bir yer bellemişti. Gece olunca kıyıdaki o sığ sulara gelip sırt üstü yatıyordu. Aslında kara kökenli bir memeli olduğu için 10 dakikada bir uyanıyor, su üstüne çıkıp nefes alıyor, sonra yeniden sırt üstü 10 dakikalık uykusuna yatıyordu. Doktor Durmuş iki elemanını görevlendirmişti. Ali Arıkan ve Saadettin Baş. Onu belli aralıklarla sahilde bir yere götürüp araç çıkar gibi köpürte köpürte yıkıyorlardı. Küçük bir ilçede yaşananlar, anlatılsa inanılmayacak bir masal değil de neydi? Bir ilçenin, bir ülkenin başına kaç defa böyle bir hadise gelebilirdi ki? Aydın'ın şöhreti önce tüm yurda, ardından da dünyaya yayılmıştı. Gerze'de yaşananlar tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Zenginiyle, yoksuluyla, çoluğuyla, büyüğüyle tüm ülke Aydın'la yatıyor, Aydın'la kalkıyordu. Aydın'a turlar düzenleniyor, Urfa'ya askerliğe gidene, baleni Aydın'ın memleketinden misin diye soruluyordu. Gerze, televizyoncusundan gazetecisine, İngiliz, İspanyol, Amerikan, Kanadalı, Fransız, Japon gibi pek çok yabancı basın mensubuyla, memeli hayvan uzmanları, Greenpeace gibi çevre örgütü üyeleri, balık sesinden frekans vererek Aydın'ı kilometrelerce öteden çağıran bilim adamlarıyla dolmuş, oteller adam almıyordu. İnsan kulağının da duyabildiği frekansta çıkarttığı seslerden dolayı beyaz balinalara, denizin kanaryaları da deniyordu. Bu arada çektiği görüntüleri göndereceğine söz verip izin alarak günlerce çekim yapanlardan daha sonra ne bir ses ne de seda duyulacaktı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu, kabine toplantısında Aydın'ın korunması ve Türkiye'de yaşaması için üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla temas kararı alınıyordu. Ve Aydın paylaşılamıyordu. İngilizler Aydın'ı almak için 25 bin pound vermiş ve belediye başkanı Doktor Durmuş da parayı aynen geri göndermişti. İngilizler deniz suyu 16 derece santigradı geçerse Aydın ölür diyorlar, bir yandan da Rusları kolluyorlardı. Aydın kim balık verirse onun peşinden gittiği için bir keresinde balık verile verile Sinop'a kadar götürülmüş, Doktor Durmuş da hemen onu yıkayan belediye görevlileri Ali ve Saadettin'i görevlendirip tekneye gizlice Sinop'a göndermişti. Aydın çağrılıp teknenin yanına geldiğinde durumdan şüphelenen Sinop'taki sahil güvenlik gemisi yanlarına gelmiş, Aydın da teknenin altına saklanmış, daha sonra onlarla birlikte Gerze'ye dönmüştü. Aydın'ı beslemek ve korumakla görevli olan Vehbi Uslu ve Rasim Kaya, muntazam olarak her sabah saat 8-9 arası ismiyle Aydın'ı çağırıyor, başını sevip 20 kilo balık veriyordu. Gerisini balıkçılar ve halk verse de Vehbi Bey, Aydın'a olur olmaz yiyecek verenlere engel oluyordu. Zaten Aydın, kötü niyetle verilmiş yiyeceği verinin suratını tükürüyordu. Bazı geceler kendisine rakı veren bile olmuştu. Bir keresinde de başına bir darbe izi görülmüştü. Kim bilir, belki de barbun ağı parçalanan, avı dağılan bir balıkçının öfkesinin kurbanı olmuştu. Bu arada Aydın'ı istemeyenler, ülkenin ekonomik durumunun kötülüğünü işaret ederek Zıkkımın Kökünü Yesin başlığıyla köşe yazısı yazan gazeteciler de vardı. Bazı açık gözler de önce Aydın'ın karnını doyurup sonra da ağzına muhtelif markaların deterjan kutularını koyarak "Beyazlığımı falanca deterjana borçluyum" sloganıyla çekim yapıyor, ilgileneceklerini sandıkları deterjan üreticilerinin kapılarını çalıyorlardı. Kimisi de balık veriyor gibi yapıp vermiyor, Aydın'ı küstürüyordu. Böyle durumlarda Gerzeliler dayanamayıp "Darıltma Aydın'ı, çabuk ver şunu" diye bağırıyorlardı. Gerze'yi dünya tanımıştı. Gerze dünyaya adını daha önce de 13 Şubat 1956'daki Büyük Gerze yangınıyla duyurmuştu. O tarihte şiddetli lodos eserken doğudaki Lodos limanı tarafında bir hanımın yaktığı sobayla başlayan yangın bütün Gerze'ye, tümü ahşap olan evlere sıçramıştı. Bu yangını gören o zamanın çocukları balıkçı Nuri ve Recep Batmaz kardeşler, tutuşan güvercinlerin bir damdan ötekine yangını nasıl sıçrattığını anlatmıştı. Daha sonra Gerze sil baştan yeniden yapılmış, 36 sene sakin bir hayat yaşamıştı. Recep Reis'in gözleri yıllar sonra 1990'da Rüzgar Adası Gökçeada açıklarında karides yemeye gelmiş 30 metrelik iki balinayı da görecekti. Aydın'ın ünü öyle dallanıp budaklanmıştı ki kafasına elini sürenin çocuğu olacağına inanan hanımlar bile Gerze'ye akın etmeye başlamıştı. Bu arada Kanada'daki Dünya Hayvanları Koruma Derneği yetkilisi Michelle Sullivan, Aydın'ı kuzey denizlerine taşımak için havuzlu bir uçak göndermeyi teklif ediyordu. Derken kara haber geldi. Ukraynalılar balinalarını ülkeler arası hukuk maddelerine dayanarak geri istiyorlardı. Yer yerinden oynadı. Aydın ganimet statüsüne dahi sokulmak istendi. Ama olmadı. Olamadı. Karşı konamadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş balina uzmanları, uluslararası deniz hukukçuları, medya ve çevre örgütleri mensupları, turistler, otellerde yer kalmadığı için evlerde konuk edilirken, yunuslara tıkılmış Aydın belki çiftleşme işgüdüsüyle, belki de Ruslardan kaçtığı için Fatsa kıyılarındaydı. O sıralarda Paul McCartney, Aydın'ın geri verilmemesi, yeniden 20x40 metre ebadında bir havuza hapsedilmemesi için Guernsey'de konser vermeyi planlıyor. Prens Charles, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Aydın'ın Ruslara verilmemesi için girişimlerde bulunmasını istiyor. 7000 Guernseyli Aydın'ın gitmemesi için pankart açıp yürüyor, imza kampanyaları düzenleniyordu. Bir yanda Türkler, bir yanda Aydın'ın kendilerine verilmesini isteyen, alamazlarsa hiç olmazsa Türklerde kalmasını isteyen İngilizler ve öteki yanda Ruslar. Neredeyse Guernsey'de 3. Dünya Savaşı çıkacaktı. Bu arada Gemlik'te de bir beyaz balina bulunduğu, bunun Aydın'la birlikte havuzdan kaçan diğer balina olduğu, adının da ahu konduğu haberleri ortalığı kasıp kavurdu. İngilizler onun da peşine düştüler. Sonra balinanın erkek olduğu anlaşılınca adı Ali oldu. Ama daha sonra da Ali'den ne ses ne de seda duyuldu. 2,5 ayda neler sığmıştı ve korkulan gün gelmişti. Mümtaz Soysal, açık köşesinde bas bas Dolfinarium yapılsın diye bağırırken ve Aydın, Ramazan bayramının kartpostallarına yer alırken 6 Nisan 1992 Pazartesi günü, yani bayramın ikinci günü, havuzlu CYC 1031 Borda numaralı İrbis gemisi Giresun'un Esbiye ilçesi açıklarına geldi. Aydın alacaklardı. Güya o kendi başına dönemezdi. Onu Sivastopol'daki sevgilisi Laspida Marşa'nın yanına götüreceklerdi. Bir yandan Greenpeace üyeleri Aydın'ı vermemek için karşı koyarken Aydın'a var gücüyle direniyordu. Bu gemidekiler Ali ve Saadettin değildi. Ruslara 1,5 saat direndikten sonra bilimsellikle hiç ilgisi olmayan vahşi bir şekilde başından kement geçirilip kuyruğundan sıkıştırılıyor, sonra da Branda ile gemiye alınmaya çalışırken kuyruğu geminin bordasına çarpıp yaralanıyordu. Manzaraya yürek dayanacak gibi değildi. Sonunda kargo tuluma geminin havuzuna kondu ve Aydın, Rus ekip başı Lev Mumateva'ya teslim edilmiş olarak çocuklarının kalmayacağı gerekçeler arasında gerisinde bomboş bir deniz, sahilde gözü yaşlı bir halk, Karadeniz'in kuzeylerine, kaçtığı havuzuna doğru gözden kayboldu. Derken Aydın yeniden kaçtı. 14 Nisan 1993'te Sivastopol'a kendi başına dönemeyeceği için almaya geldiklerini söyleyenlere inat. Yeniden yuvasına, sevdiklerine, sevildiklerine, Guernsey kıyılarına vardı. Zaten değil Sivastopol'e, Kuzey Buz Denizi'ne de götürülseydi, belki gökteki yıldızlara, belki de deniz yıldızlarına bakarak okyanusları aşacak, perişan ama mutlu yine Guernsey'e varacaktı. Müthiş bir mutluluk yeniden yaşandı. Ama bu uzun sürmedi. Balık avlama yeteneği olmayan Aydın, 1,5 tonluk gövdesini yeterince doyuramayınca balıkçı ağlarına ve içindeki balıklara yeniden dadandı. Yiyecek bulabilmek için ortadan kayboluyor, uzun süre kendisinden haber alınamıyordu. 18 Temmuz 1993'te Guernsey'de Guernsey Festivali başlayacaktı. Orkestra yeni almış, halk limana toplanmıştı. Saat tam 17'de birden bir çalkalanma oldu. Aydın festivale gelmişti. Uzun süredir kayıptı. Büyük bir coşku yaşandı. Aydın limanda turlar attı. Herkes başını sevdi. Müthiş bir festival başlamıştı. Herkes çok mutluydu. Hani Aydın ancak 0-16 derece santigrat ısısındaki sularda yaşayabilir. Bu yüzden yaz gelince Guernsey'de ölür gerekçesiyle Ruslara geri verilmişti ya. Bunun aksini ispat ediyor. Temmuz'un tam ortasında, yani suyun en sıcak zamanında, Guernsey'nin en kalabalık günü, limanın en kalabalık anında geliyor, adeta ''Beni göndermeyin, ben sizinle bu deniz suyu sıcaklığında da yaşayabilirim.'' diyordu. Aslında bunun bir elveda olduğunu kimse bilmiyordu. Gece olunca Aydın ortadan kayboldu. Aydın gitti. Ve bir daha hiç gelmedi. Masal bitmişti. Yaşanılan onca güzelliğe, çabaya rağmen Aydın'a ve mirasına sahip çıkılamadı. Kayboluş hakkında kimisi çok kötü, türlü rivayetler çıktı. Büyük bir balık ölüsü bulunduğunda çağrılan belediye başkanı Doktor Durmuş Çetin onun kesinlikle Aydın olmadığını söyledi. Limanın girişine Aydın'ın heykeli dikildi. Heykelin altındaki mermere de Aydın'ın geliş, gidiş tarihleri ve buruk öyküsü yazıldı. Bir de beyaz balina parkı yapıldı. Gözü yaşlı Guernseyliler festivalden sonra sembolleri olmuş Aydın'ı sadece soyut denilebilecek bir heykelle görmeye başladı. Ve aradan yıllar geçti. Pek çok değerimize sahip çıkılamadığı gibi bir masala da sahip çıkılamadı. Ve heykel önce yerinden kaldırılıp başka bir yere alındı. Daha sonra da Guernsey'nin yıkılan güzelim şadırvanı gibi heykelde kaidesindeki yazılarla birlikte sökülüp atıldı. Sanki Aydın hiç gelmemişti. Sanki bir düş bize hiç uğramamıştı. Sanki çoluğuyla çocuğuyla tüm ülke bir masalla yatıp kalkmamıştı. 20. yüzyılın sonlarında bu ülkenin bir limanına sürtüstü yatan, belediye görevlilerince bir köşede yıkanan, Adı söylenince dönüp bakan, çocukların başını sevip okullarına gittikleri bir balinanın ardından değil çevrilen tek kare film, tek kuşak sonraya aktarılacak ne tek çizgi, ne tek satır kalmıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.